Ayrım 10. Asya Çağı'nın Öncüleri. 21. Yüzyılda Lenin, Atatürk ve Mao. Doğu Perinçek. Sayfa 126. 10.4. Türk ve Çin devrimleri arasındaki bağlar. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi bütün mazlumlar dünyasını etkilediği gibi Çin'de de yankılandı. Türk devriminin 1920'li ve 1930'lu yıllarda Çin'de tartışıldığını Mao Zedong'un yazılarından da öğreniyoruz. Mao Ocak 1940'ta yayınlanan Yeni Demokrasi adlı önemli eserinde Türk ve Çin devrimlerini karşılaştırır ve Çin'in kemali nerede sorusunu yöneltir. Dipnot Mao Zedong Seçme Eserler 2 3. Basım Sayfa 420, 421, 454. Çinli bilim adamı Profesör Doktor Hu Zhenhua ülkesinde Atatürk'ün devrimciliğinden gelen saygınlığını şöyle özetliyor. Mustafa Kemal Atatürk sadece Türk halkı tarafından sevilen ve saygı beslenen Türk büyüğü değil, aynı zamanda Çin halkının saygı gösterdiği büyük bir devlet adamıdır. Ben 72 yaşındayım. Çocukluğumdan beri Çin halkına önderlik yaparak feodal Qing hanedanı yönetimine son veren ve demokratik cumhuriyeti kuran Dr. Sun Yat-sen'i bildiğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük öncüsü olan Mustafa Kemal'i biliyordum. Dipnot, Profesör Doktor Hu Zhenhua'nın kongreye sunduğu bildiri için bakınız 5. Uluslararası Atatürk Kongresi, 8-12 Aralık 2003. Derleyen Mustafa Cöhçe, Neşe Çetinoğlu, Nilgün İnce, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2005. Profesör Doktor Hu Zhenhua, Çin'de Türk devrimi konusunda 1920'li yıllardan beri yapılan yayınlardan da örnekler vermektedir. Dipnot, Profesör Doktor Hu Zhenhua'nın andığı kitaplar şunlar. Türk Devrimi Tarihi Kasım 1928. Qing Moqing'in yazdığı biyografik eser Kemal, Yeni Hayat Yayın Evi. Zing Zhengmin, Şangay, 15 Ağustos 1933. Louis Keshu, Türk Devrimi Tarihi, Commercial Press, Şangay, Ekim 1929. Zhao Jingyuan, Türk Tarihi, China Publishing House, Şangay, Ekim 1935. Kemal biyografisi, çeviren ve hazırlayan Gu Kuicheng, Zheng Zong Publishing House, Nanking, 1935. Ziyao Jinfang, Türk Dış Politikası, China Cultural Service, Şangay, 1948. Ve bu kitabın sonunda Mustafa Kemal ve önderlik ettiği devrimin başarılarını anlatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 yılına bakış başlıklı yazı. Özellikle Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra Atatürk'ün devrimci pratiği, bağımsızlık, laiklik, aydınlanma gibi alanlarda yararlanılacak bir tecrübe ve başvuru kaynağı olarak incelenmiştir. 1949 yılında Mao'nun önderliğinde devriminin başarıya ulaşmasından sonra Atatürk'ün resmi Lenin ve Gandhi ile birlikte ortaokul 8. sınıf ders kitaplarının kapağına konuyor. ABD ve Avrupa Kemalizmin modası geçti fetvaları verirken Çin yönetimi yüz milyonlarca öğrenciye Kemalist devrimi öğretiyor. Ders kitabında çerçeveli olarak şu değerlendirmeye yer verilmiş. Türkiye Atatürksüz ve yalnız kalsa da Atatürk hala değerini koruyor. Kitapta yer alan Türkiye'de Kemal Devrimi başlıklı bölüm şöyle özetlenebilir. Türkiye 1. Dünya Savaşı'ndan yenilgiyle çıktıktan sonra emperyalist güçler Türkiye'yi parçalayarak sömürgeleştirme yarışına girdiler. Türk milleti içinde bulunduğu vahim durumdan kurtulmak için Türk Milli Burjuvazisi çatısı altında örgütlendi ve vatansever General Kemal Türk Milli Kurtuluş Savaşı'nın önderliğini üstlendi. Kemal'in önderliğindeki milli burjuvazi gelişmelere seyirci kalan padişah hükümetiyle bütün bağlarını kopardı ve 1920 yılının Nisan ayında milli bir hükümet kurdu. Emperyalist güçlerle işbirliği yapan padişah hükümeti aynı yılın Ağustos ayında Türk milletinin bağımsızlığını ortadan kaldıran Sevr Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşma tam olarak İngiliz ve Fransız mandası altında yarı sömürge bir ülkeyi öngörüyordu. Milli mücadeleyi yürüten Kemal önderliğindeki milli hükümet en sonunda 1922 yılında İngiltere'nin kuklası durumundaki padişah ordusunu ve yabancı işgal kuvvetlerini yenerek emperyalist güçleri Sevr'e cevap niteliğinde olan Lozan Anlaşması'nı imzalamaya mecbur etti. Lozan Anlaşması Türkiye'nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tanıyor, Türk toprakları üzerindeki her türlü yabancı denetimini ve yabancılara tanınan her türlü ayrıcalığı ortadan kaldırıyor. Boğazların tarafsızlık statüsünü taahhüt ediyordu. Halkın bağımsızlığını kazanmasından sonra Türkiye Cumhuriyet yönetimini benimsedi. Kemal Cumhurbaşkanı oldu. Kemal önderliğindeki Cumhuriyet hükümeti Burjuva Demokratik, Milli Demokratik Devrimi başlattı. Devlet yönetiminde padişahlık ve saltanat kaldırıldı ve o yönetime ait bütün unsurlar ülke dışına çıkartıldı. Burjuva demokratik güçler cumhuriyet yönetimi altında birleştirildi. Ekonomide halk ekonomisinin kurulması ve milli kalkınma yolunda kapitalist ekonomik model benimsendi. Eğitimde milli eğitim ilkesi benimsendi. Alfabe devrimi yapılarak Arap harfleri yerine Latin harfleri kabul edildi. Toplumsal yaşamda çağın gerisinde kalmış ve toplumu yozlaştıran her türlü gelenek ve kurum ortadan kaldırıldı. Burjuva demokratik devriminin bir gereği olarak milli bağımsızlığın pekiştirilmesi sürecinde milli bilinç canlandırıldı. Kemal devrimi bir burjuva devrimidir. Kemal Osmanlı Devleti'nin yüzyıllardır sürdürdüğü feodal toplum yapısına son vererek Türkiye tarihinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Dipnot, Çin Halk Cumhuriyeti 8. Sınıf Yakın Çağ Tarihi Ders Kitabı. Shihehe Jindai Ixandaishi, Beijing 2006, sayfa 912. Çin devrimcileri mazlum milletlerin ilk kurtuluş savaşı olan Kemalist devrimin yakın çağ tarihindeki rolünü saptamışlardır. Türkiye Çin açısından Asya Kalesi'nin kapısıdır. Türkiye ön cephede sağlam durmalıdır. Irak'ın kuzeyinden ve Kıbrıs'tan geçit vermemelidir. Bu nedenle Türkiye parçalanmamalı, çözülmemeli, dağılmamalı, güçlü olmalıdır. 11. Bölüm Atatürk'ün Stratejik Asya Vasiyeti. Halkımız ve Mustafa Kemal'in hükümeti Sovyet Rusya ile birliğe ihtiyacı vardı. Hemen hemen bütün devletler, biz, Türkleri güçsüz saydılar. Ama siz o günlerde bizim yanımızda yer aldınız. Lenin'in önderlik ettiği hükümet bize yardım etti. Bu o zaman için son derece önemliydi ve bize güç kattı. O günkü durumun zorluklarını anlamak açısından Sovyet Rusya'nın o zamanlarda bütün problemlerini daha çözmediğini, Rus hükümetinin daha Osmanlı İmparatorluğu'yla resmi olarak savaş halinde olduğunu hatırlamak gerekir. Ve işte tam o sırada sahneye yeni fikirlerle ve kararlı isteklerle yeni bir kuşak çıkarak Sovyet-Türk ilişkilerinde yeni bir dönem açtı. Bu yeni fikirlere başta Lenin ve Atatürk sahipti. İsmet İnönü. Atatürk ölmeden önce yakın arkadaşlarına Türkiye'nin geleceğini belirleyen stratejik bir vasiyette bulundu. Atatürk dünyanın büyük bir savaşın eşiğinde olduğunu saptamaktadır. Geleceğe ilişkin konumlanma dış siyaset sorunu olmanın ötesinde Türk devriminin hayatıyla ilgilidir. Atatürk o koşullarda Sovyetler Birliği ile dostluğa stratejik bir önem verir. Dipnot, bu konuda bakınız Mehmet Perinçek, Atatürk'ün Sovyetlerle görüşmeleri, Sovyet arşiv belgeleriyle. Sayfa 234 ve devamı. Atatürk ölümünden önce Başbakan Celal Bayar, Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve yakın arkadaşı Kılıç Ali ile bir arada görüşür. Bu görüşmede Sovyet dostluğundan ayrılmamalarını vasiyet eder. Görüşmede bulunan üç devlet adamı da bu vasiyeti doğrulamışlardır. Dipnot, Tevfik Rüştü Aras, Atatürk'ün Dış Politikası. Sayfa 149, 169 ve devamı, 183 ve devamı. Yine Tevfik Rüştü Aras'tan aktaran Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 4, 3. basım Tekin Yayın Evi İstanbul, 1978, sayfa 1490. Zekeriya Sertel'de Celal Bayar ve Tevfik Rüştü Aras'ı kaynak göstererek Atatürk'ün ölüm yatağındaki vasiyetini doğrular. Sovyetler Birliği'ne karşı asla bir saldırı politikası gütmeyeceksiniz. Doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak Sovyetlere yöneltilmiş herhangi bir anlaşmaya girmeyecek ve böyle bir anlaşmaya imza koymayacaksınız. Bakınız Zekeriya Sertel, hatırladıklarım 1905-1950, Yaylacılık Matbaası İstanbul 1968, sayfa 217. Atatürk veda görüşmesinde İsmet İnönü'ye de Türk-Sovyet dostluğunu vasiyet ettiğini belirtir. Dipnot, E. Andronov, Soratniki Atatürk'a, Novaya Vremya, 15 Eylül 1697'den aktaran Mehmet Perinçek Atatürk'ün Sovyetlerle görüşmeleri, Sovyet arşiv belgeleriyle. Sayfa 235. Atatürk yine Kılıç Ali'ye dış politikamızın temeli Sovyet dostluğudur. Sovyet dostluğuna zarar vermemek şartıyla İngiltere ile bir anlaşmanın faydası olur demiştir. Dipnot, Rasih Nuri ileri. Atatürk ve Komünizm 5. basım Skala Yayıncılık Mayıs 1999 sayfa 385'ten aktaran Mehmet Perinçek, Atatürk'ün Sovyetlerle görüşmeleri Sovyet arşiv belgeleriyle sayfa 235. Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda Ali Fuat Cebesoy'la yaptığı son görüşmede de Dünya Savaşı tehlikesine dikkat çekerek Sovyet dostluğunun önemini vurgular. Fuat Paşa pek yakında dünya vaziyeti mütareke senelerinden daha çok ciddi olacak ve karışacaktır. İkinci büyük bir harp karşısında kalacağız. Dünyada hakim olan milletleri idare edenlerin arasında maalesef birinci derecede devlet adamı çıkmıyor. Hitler ve Mussolini'yi kastederek. Avrupa'da birkaç macera perest Almanya ve İtalya'nın başında cebren bulunuyorlar. Karşı karşıya geldikleri zayıf devlet adamlarının aczinden cüret alıyorlar. Bunlar bugün dünyayı kana boyamaktan çekinmeyeceklerdir. Eski dostumuz Rus-Sovyet hükümeti acizlerle macera perestlerin yanlış hareketlerinden istifade etmesini bilecektir. Bunun neticesinde dünyanın vaziyeti ve muvazenesi kamilen değişecektir. İşte bu devre esnasında doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde başımıza mütareke senelerinden daha çok felaketler gelmesi mümkündür. Dipnot Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar 2, sayfa 266 ve devamı. Atatürk'ün Sovyetler Birliği ile dostluk vasiyetinin önemi 1945 sonrası süreçte anlaşılmıştır. Türkiye Atlantik sistemine bağlandıktan sonra Kemalist devrim yıkıma uğramıştır. Atatürk, Türk devriminin ancak Asya devrimleriyle dayanışma içinde yaşayabileceğini ve gelişebileceğini görmüştür. Daha 1920'li yıllarda saptadığı Asyalıyız konumunu Sovyetler Birliği dostluğuyla uygulamıştır. Nitekim Türkiye 1945'ten başlayarak ama özellikle 1980 sonrasında Atlantik sistemi içinde ortaçağ ilişkileri içine yuvarlandı ve bugün bölünme tehdidi altındadır. Hayat kanıtlamıştır, Asyalı olmak ya da Asya devrimleriyle dayanışma, Türkiye'nin emperyalizme karşı başı dik yaşaması ve çağdaşlaşma yolunda ilerlemesi için bir yaşam sorunudur. 12. Bölüm. Atatürk'ün öngördüğü Asya çağına girdik. İşte tehlike. Kafkas üzerinden Anadolu'ya, Bulgaristan'dan Fransa'ya, Mısır'dan bütün Afrika sahillerini takip ederek Septa Boğazı'na, Türkistan'dan bütün Himalaya dağlarına tırmanarak Hindistan'a doğru uzanan bir cereyan, bir isyan cereyanı var ve bu Asya'dan geliyor. Asya tehlikesi vardır fakat bu tehlike milyonlarca insanın hürriyete yürümek istemesinden doğuyor. Bunu tehlike sayanların insaniyetle ilişki dereceleri düşünülmeye muhtaçtır. Hakimiyeti Milliye 2 Şubat 1920. Atatürk'ün dediği oluyor, yeni bir dünya kuruluyor ve Türkiye de oradaki yerini alıyor. Asya ayağa kalkıyor, Doğu devrimi geliyor. Batı emperyalizmi ABD'siyle Avrupa'sıyla Asya kayasına çarptı. ABD'nin Orta Asya'yı denetim altına alma stratejisi çöktü. Öte yandan Atatürk'ün ötesindeki ekonomiden iniş sinyalleri geliyor. Taşlar yerine oturuyor. Rusya 10 yıllık parçalanma süreci ve bunalımlardan sonra cephesini yeniden batıya döndü. Asya'da Atlantik emperyalistlerine karşı büyük bir insanlık kalesi oluştu. ABD'nin Avrasya planlarının önünde aşılmaz bir Asya seddi kurulmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan 1996 yılında Şangay Beşlisi'ni oluşturdular. Beşli'ye 2001 yılında Özbekistan da katıldı. Bu altı devlet bugün Şangay İşbirliği Örgütü'nde ŞİÖ üye konumundalar. Hindistan, İran, Moğolistan, Afganistan ve Pakistan ŞİÖ'ye gözlemci olarak katıldılar. Belarus, Sri Lanka ve Türkiye ise diyalog ortağı konumundalar. ŞİÖ 2005 yılında ABD'ye Orta Asya'daki askeri varlığına son verme çağrısında bulundu. Bunun üzerine ABD askerleri Özbekistan'ı terk ettiler. Asya'yı birleştiren örgüt 2007 yılı Ağustos ayındaki Bişkek zirvesinde tek kutuplu dünya kabul edilemez diyerek ABD karşısındaki yerini ilan etmiş oldu. ABD'nin bu bölgede Türkiye üzerinden tertiplediği darbe girişimleri fiyaskoyla sonuçlandı. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Rusya ve Çin'e karşı ABD kaması olmayı reddediyorlar. ABD'nin ayrılıkçılığı, dinsel gericiliği ve uluslararası terörizmi kullanma politikaları Asya İttifakı karşısında yenilgiye uğramıştır. 2002 yılında Türkiye diyalog ortaçağı olunca Çin ve Rus uzmanları bu olayı hem ŞİÖ hem de Türkiye açısından devrim olarak nitelediler. Şiyo güvenlik ve ekonomi alanında işbirliğini içeren stratejik bir ittifaka dönüşerek Asya'da ABD saldırganlığına karşı bir kale oluşturdu. Türkiye'den Kırgızistan'a kadar Türkçe konuşan ülkeler Şiyo içinde buluşmuş bulunuyorlar. Türkiye Türk dili konuşan devletler zirvesi üzerinden de Asya Kalesi ile bağlarını güçlendiriyor. Batılı emperyalistlerin Türkiye'yi Irak'ın kuzeyi, Kıbrıs ve Ege üzerinden silahla tehdit ettikleri koşullarda Şangay İşbirliği Örgütü ile Türkiye arasındaki ilişkiler gelişiyor. Türkiye ile Rusya Karadeniz askeri gücünü kurdular. Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında askeri boyut dahil her anda işbirliği ilerliyor. Çok önemli bir olay ise Almanya ve Fransa ile Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin gelişmesidir. Böylece Atlantik sistemi içinde bölünme sürecine de girilmiştir. Asya ve Avrupa'nın oluşturacağı Avrasya dünyanın ufkunda görünmektedir. Toplam olarak baktığımız zaman dünya dengeleri değişmektedir. ABD'nin tek kutuplu dünya planının gerçekçi olmadığı belli olmuştur. Huntington gibi ABD'li strateji uzmanları dahi ABD'nin Asya işlerine yönelişini macera olarak saptamaktadırlar. Alman uzmanlar da aynı tahlili yapıyorlar. Harp manevralarında ABD'nin mavi kuvvetlerinin Asya'nın kırmızı kuvvetlerine yenildiği ortaya çıkmıştır. ABD'nin inişi yalnız kuvvet dengelerindeki gelişmelerle ilgili değildir. Emperyalist sistemin kendisinden kaynaklanan tarihsel ve stratejik bir süreçtir. Atatürk daha arkada kalan yüzyılın başında görmüştü. Ancak şimdi bütün gerçekliği de gözler önüne serilmiştir. Batı artık yükselen bir uygarlık değil, çürüyen ve çöken bir uygarlıktır. Dünya ticaret hacminin para olarak neredeyse üçte biri uyuşturucu ticaretidir. Emperyalist kapitalist ülkelerde iktidar artık mafyaların elindedir. Sistem uyuşturucu ve silah ticaretiyle yaşamaya çabalamakta, hayatı değil ölümü temsil etmektedir. Dünya ticaretinin ağırlığı Atlantik'ten Pasifik'e kaymıştır. Atlantik çağı arkada kalmakta, dünyamız Avrasya çağına girmektedir. Ekonomiyle birlikte dünyada rekabetin odağı da Asya'ya kayıyor. Çin 2015 yılında dünyanın en büyük ekonomisi oldu. Bugün Çin'i çıkarınız, dünya ekonomisinin gelişmesi durmuştur. ABD'ye gelince artık Pasifik'in yükselen ülkesi değil, alçalan ülkesidir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'nin dünya ekonomisi içindeki payı %50 idi. Bugün %20'nin altına düştü. Önümüzdeki 10 yıllık süreç ABD'nin yıldızının kayacağı bir dünyaya işaret etmektedir. Avrupa'ya gelince Oktay Sinanoğlu dostumuzun dediği gibi içi geçmiş yaşlı bir dilberdir, ihtiyar kıtadır, çöken uygarlığın tek dişi kalmış canavarıdır. Avrupa'nın önde gelen liderlerinden eski Alman Başbakanı Helmut Schmidt, Avrupa'nın hiçbir geleceği olmadığını 2000'li yılların başından beri söylüyor ve yazıyor. Dipnot, Schmidt'in Avrupa'nın geleceğine ilişkin görüşlerini içeren inceleme için bakınız Doğu Perinçek. Schmidt'e göre 21. yüzyılın yenenleri ve yenilenleri, Bilim ve Ütopya sayı 140 Şubat 2006. Özellikle Die Mächte der Zukunft ve Die Selbstbehauptung Europas adlı kitaplarında Avrupa'nın 21. yüzyılı için çok karamsar tahliller yapıyor. Avrupa her alandaki iddiasını kaybetmektedir. Yalnız Schmidt mi? Avrupa'nın önde gelen düşünürleri kıtaları adına hiçbir umutlarının bulunmadığını itiraf ediyorlar. 13. Bölüm Türkiye'nin Avrasya'daki öncü konumu. Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye azim ve mühim bir gayret sarf ediyor. Çünkü müdafaa ettiği bütün mazlum milletlerin, bütün doğunun davasıdır. Ve bunu nihayete getirinceye kadar Türkiye kendisiyle beraber olan doğu milletlerinin beraber yürüyeceğinden emindir. Atatürk, 7 Temmuz 1922. Türkiye Atatürk'ün de saptadığı gibi hala mazlumlar dünyasının ülkesidir. Batı emperyalizmi 20. yüzyılın başlarıyla karşılaştırılmayacak kadar yıkıcı, çok daha çürümüş bir karakter kazanmıştır. Türkiye çağdaş uygarlık yolunda ilerleyebilmek için bir kez daha Batı'nın denetiminden kurtulma zorunluluğuyla karşı karşıyadır. ABD Türkiye'deki stratejik hedefini Kemalizme son vermek diye özetlemiştir. Batılı büyük devletler milli devleti yıkma ve Türkiye topraklarının bir bölümünü de içeren bir Kürdistan kurma amaçlarını gizlemiyorlar. ABD yeni anayasada Türk milleti kavramının bulunmamasını ve Kürdistan'a özellik verilmesini istiyor. Batı artık bizim için bütünleşme adresi değil, tehdidin kaynağıdır. SİA'nın hazırladığı 21. yüzyıl raporunda Türkiye'nin nesnel çıkarlarının ve yerinin Asya'da olduğu belirtilmiştir. Bunu önlemek için Türkiye'nin aday üyelik statüsüyle Avrupa kapısına bağlandığı açık açık yazılmakta ve söylenmektedir. Bu koşullarda Türkiye'nin yeniden Kemalist devrim rotasına girmesi bir ihtimal değil fakat tarihsel zorunluluktur. Türkiye, ABD'nin planlarına bölge ülkeleriyle birleşerek ve Asya ülkeleriyle ittifak ederek yanıt verecektir. Bu kaçınılmazdır. Türkiye geçmişteki bütün derin krizlerini devrimlerle aşmıştır. 1876, 1908, 1920 ve 1960 tarihleri milletimizin devrimci çözümlerini işaretler. Türkiye yine son çaresine başvuracak ve 50 yıllık küçük Amerika sürecine son veren köklü bir değişikliğe girecektir. Bu sayede Türkiye Atlantik'in çürümesini ve çöküşünü değil, Asya'nın büyük yükselişini ve ufukta gözüken yeni devrimci uygarlığını paylaşacaktır. Bugün Kuzey Suriye, Kuzey Irak ve Kıbrıs, Atlantik ile Avrasya arasındaki tarihsel hesaplaşmanın ön cephesi haline gelmiştir. Türkiye yine Asya'nın ön cephesi olmuştur. Türkiye'nin direnişi Büyük Doğu Devrimi'nin zaferinde yine belirleyici bir önem kazanmıştır. 10. ayrımın sonu. Sayfa 142.